Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin, onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının bu programımızda 54. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. 54. bölümün konusu kurtuluşa eşlik eden ezgi ve İsrail'in gelecekteki yücelikleri. Bu Yeşaya 53'ü izlemesi gereken mantıklı bir bölümdür. Çünkü kurtuluşa ve İsrail'in gelecekteki yüceliklerine eşlik eden bir ezgidir. Gördüğünüz gibi kurtarıcı Siyon'a gelmektedir ve bir gün onu göreceğiz. 1. ayette şöyle diyor. Çocuk doğurmayan ey kısır kadın, sevinç çığlıkları at, ey doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, sevinçle haykır, bağır. Çünkü terk edilmiş kadının, evli kadından daha çok çocuğu olacaktır diyor Rab. Bu ezgi değerli dinleyicilerimiz, gerçekten de harika bir olay anlatıyor. Benim sesim o kadar güzel değil. Sizin sesiniz güzel olabilir. Bu harika bir şeydir ama ben bir gün çok güzel bir sesle Rabbe ezgiler okuyacağım. Biliyor musunuz? Kurtarış dünyaya bir ezgi getirir. Kurtarılmışlar bereketlerin ezgilerini söylerler. Dünyada rock müziği vardır. Kurtarılmışlar kurtarılış ezgileri söylerler. Dünya caz çalar. Kurtarılmışlar sevincin gerçekliğine sahiptirler. Sadece kurtarılmış olanlar bir sevinç ezgisi, bir sevinç şarkısı söylerler ve onların böyle bir ezgisi vardır. Kurtarılmışlar ister yeryüzünde ister cennette olsunlar kurtuluş şarkısını, kurtuluş ilahisini söyleyeceklerdir. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın. Ve her oymaktan, her dilden, her halktan ve her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Böyle okuyoruz Vahiy 5. bölümde. Burada çok güzel bir resim görüyoruz. Gördüğünüz gibi Vahiy kitabında kiliseden söz edilmektedir. Ama burada Yeşaya kitabının 54. bölümünde İsrail ulusundan söz edilmektedir. İsrail eski konumuna getirilmiş bir eş olarak nitelendirilirken kiliseden bir bakire olarak söz edilmektedir. Ey çocuk doğurmamış kısır kadın, sevinç çığlıkları at diyor Yeşaya peygamber 54. bölüm 1. ayette. Geçmişte İsrail kısır bir eş olmuştu. Bu minyatürde Sara'nın yaşamı vardır. İbrahim peygamberin karısı Sara kısırdı, çocuksuzdu. Çocuğu olmayan 80 yaşında bir kadındı. Tanrı kısır kadına bir oğul doğurttu ve o kadından çıkan milyonlarca insanı bir düşünün. Böylece 53. bölümdeki çarmıha gerilişten sonra ilk söz şarkı söyledir. Diğer çevrelerde şarkı söyle demektedir. İsrail'e şarkı söylemesi için bir çağrıdır. Ama günümüzde Yahudiler diyarlarında şarkı söylememektedirler. Geçmişte İsrail kısır bir eş olmuştu ama gelecekte çektiği acılar sona erecektir. İkinci ayette şöyle diyor, çadırının alanını genişlet, perdelerini uzat, çekinme. Gergi iplerini de uzat, kazıklarını sağlamlaştır. İsrail ulusu değerli dinleyicilerimiz, hiçbir zaman Rab tarafından kendilerine verilen diyarın tamamını almadılar. Yeşu kitabı 1. bölüm 4. ayette Tanrı'nın onlar için işaretlemiş olduğu topraklar 500 bin 600 bin kilometre karedir. Davut ve Süleyman'ın yönetimleri altında doruklarına eriştikleri İsrail'in en iyi döneminde bile sadece 50-60 bin kilometre kare yer aldılar. Bu epey bir fark oluşturmaktadır. Tanrı şimdi çadırlarını kuracakları yeri genişleteceklerini, perdelerini gereceklerini söylemektedir. Ülkelerinde güvende olacaklardır. O gün geldiğinde Araplardan korkmaları gerekmeyecek. Bin yıllık barış döneminde İsrail ülkenin tamamını alacaktır. Ayrıca Yeruşalim kenti sayfiye yerlerine yayılacak ve artık trafik sıkışıklığı olmayacaktır. Bu ne zaman olacaktır? Rab İsa Mesih tekrar geldiğinde, inanlıları göğe aldığında ve yeryüzünde barış dönemini kurduğunda. İşte o zaman Rab İsa Mesih barışı kuracaktır insanlar arasında. Dünyada barış başkanı egemenlik sürecektir. Çünkü diyor 3. ayette sağa sola yayılacaksın, soyundan gelenler ulusları topraklarından edecek, ıssız kalan kentleri dolduracak. Vaat edilen diyarın büyük bir kısmını diğer uluslar işgal etmişlerdir. Bugün orası onların elindedir ama kendi sınırlarına dönmeleri gerekecek. Günümüzde dünyanın sorunu sadece bireylerin başka birinin sahasına girmeye çalışmaları değil, ulusların da sınırlarını genişletmeye çalışmalarıdır. Bu sorunlara yol açmaktadır. İnsanlar gitgide daha fazlasını istemektedirler ve bu da savaşlara yol açmıştır. 4 ve 5. ayetlerde şöyle diyor: korkma, ayıplanmayacaksın. Utanma, aşağılanmayacaksın. Unutacaksın gençliğinde yaşadığın utancı. Dulluk ayıbını artık anmayacaksın. Çünkü kocan seni yaratandır. Onun adı her şeye egemen Rab'dir. İsrail'in kutsalıdır, seni kurtaran. Tanrı o gün onlara kurtarılmışları olarak sahip çıkacaktır. Rab beni terk edilmiş, ruhu kederli bir kadın, genç yaşta evlenmiş sonra da dışlanmış bir kadın olarak çağırıyor 6. ayet. Günümüzde İsrail, değerli dostum, zinadan ötürü boşanmış bir kadın gibidir. Burada kullanılan mecaz budur. İsrail zinadan ötürü boşanmış, atılmış bir kadın gibidir. Bir an için seni terk ettim ama büyük bir sevecenlikle geri getireceğim. Yeşaya 54 ayet 7. O günde sadece İsrail değil, hepimiz bu yaşamda korkunç olduğunu düşündüğümüz şeylere bakacağız ve bize Pavlos'un hafif ve geçici sıkıntılar olarak tanımladığı şeyler olarak görünecek ve bizlere ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandıracaktır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çevirmeliyiz. Dağlar yerinden kalksa, tepeler sarsılsa da vefam senin üzerinden kalkmaz. Esenlik antlaşmam sarsılmaz diyor sana merhamet eden Rab. 10. ayet. Tanrı'nın İbrahim peygamberle yapmış olduğu antlaşmayı bozacağını düşünüyorsanız Yeşaya size yanıldığınızı söyleyecektir. Tanrı antlaşmasını bozmayacaktır. Onu hiçbir zaman bozmayacaktır. Ey kasırgaya tutulmuş, avuntu bulmamış ezik kent, taşlarını koyu harçla yerine koyacak. Temellerini lacivert taşıyla atacağım. Tanrı şimdi sevinmesi için İsrail'i teselli etmeye başlıyor. Her çocuğunu ben eğiteceğim, esenlikleri tam olacak. 13. ayet. Bu Rab bilgisinin dünyayı dolduracağı gündür dostum. Bu esenlik getirecektir. Doğrulukla güçlenecek, baskıdan uzak olacaksın. Korkmayacaksın. Dehşet senden uzak kalacak, sana yaklaşmayacak. Yeşaya 54 ayet 14. Doğruluğu izlemek korkudan özgürlüktür. Şimdi Yeşaya 55. bölüme geldik. Konu Tanrı lütufkardır ve kurtuluşa evrensel davet. 53. bölümde gördüğümüz acı çeken hizmetkarın işi bu bölümdeki kurtuluş sunusunu mümkün kılmaktadır. 54. bölümde davet sadece İsrail ile sınırlıydı. Müjde, yani İncil, önce İsrail'e sonra uluslara gitmiştir. Pavlos, çünkü ben müjdeden utanmıyorum. Müjde önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür dediğinde söylemek istediği bence buydu. Bunun anlamı günümüzde Yahudiler için öncelik olduğu değildir. Ama önem verilecek en son kişi olduğu anlamına da gelmez. Herkesle aynı düzeydedir. Yahudiler müjdeyi, Tanrı'nın sözünü ilk duyanlar olmuşlardır. Petros, Pentekost gününde tamamıyla Yahudilerden oluşan bir topluluğa vaaz verdi. Bu kalabalıkta diğer uluslardan bir kişi bile yoktu. Şimdi bu davet dünyaya verilmektedir. Bu hayret vericidir çünkü bütün dünyayla ilgilenen sadece birkaç dinsel lider çıkmıştır. 53. bölümdeki acı çeken hizmetkarın işi kayıp bir dünyaya kurtuluş sunusunu mümkün kılmaktadır. Tanrı'nın daveti İsrail'de henüz tamamıyla gerçekleşmemiştir. Göreceğimiz gibi günümüzde sadece bir tek şartla bütün dünya içindir. Bu Tanrı'nın seçiminin sıkışık kompartımanına kilitlenmiş mekanik bir davet değildir. Onu duyan herkesin özgür iradesine bağlıdır. Rabbi aramayı teşvik etmiş, hatta emretmiştir. Ey susamış olanlar diyor ilk ayette 55. bölümün. Sulara gelin, parası olmayanlar gelin, satın alın, yiyin, gelin şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın. Bu bölüm, herkesin durup Tanrı'nın kurtuluşu üzerinde düşünmesi için yakarısıyla başlıyor. Bu, gece yarısı yardım çağıran birinin bağırışı gibidir. Her zayıf kişinin Tanrı'nın kurtuluşunun çıplak pazusunu görmesini istemektedir. Davet evrenseldir. Günümüzde insanların sözünü ettiği ekümenik harekete inanmıyorum ama müjdenin davetinin bütün dünyaya bildirilmesi olan Tanrı'nın ekümenik hareketine inanıyorum. Ancak sadece bir tek sınıfla sınırlıdır. Ey susamış olanlar! Bu davet yeryüzündeki her erkek, kadın ve çocuğa yapılmaktadır. Hayattaki toplumun her katmanından, her ırktan, oymaktan, dilden ve durumdan ve renkten herkes buna dahildir. Hepsi buna dahildir. Davet, ey herkes demektedir. Ama sadece belirli kişilerle sınırlı olduğuna dikkat edin. Ey susamış olanlar! Bu davet, susuzlukları, insanlar tarafından yapılmış kuyular ve bu dünyanın barları tarafından giderilmemiş olanlar içindir. Bu davet sonsuz kaynaklardan kana kana içmemiz içindir. Bir yorumcu şöyle yazmıştır. Bu yumuşak ve lütufkar davetin melodisini daha önce hiç duymadıysak o zaman dinleyelim. Burada davet edilen misafirler kimlerdir? Bütün susamış olanlardır. Öyleyse içeri kabul edilmek için bütün gereken sunulan şeye gereksinimi olmak değil. Çünkü herkesin buna ihtiyacı vardır. Sunulan şeyi istemektir. Kendimle tamamıyla tatminsiz miyim? Susamış mıyım? Dünyanın bana sunabileceği ve tatmış olduğum her şeyle tatminsiz miyim? Susamışım. Ruhum dinin resmiyetiyle tamamıyla tatminsiz mi? O zaman çok susamışım. Kutsanmış susuzluk bu, Tanrı'nın tadını çıkartmak için verilen tek şarttır. Davet budur. Ey susayan herkes! Eğer ilgilenmiyorum, susamadım, bu hayatın şeyleriyle tatminim derseniz, o zaman sizin için değildir dostum. Siz susuyana dek sizin için değildir. Uzun bir çölde arabanızla gidiyorsunuz ve birdenbire büyük bir levha üzerinde buzlara gömülmüş bir şişe resmi görüyorsunuz. Çok iyi gözükmektedir. Altında sadece bir tek söz yazılıdır. Susadınız mı? O levhayı oraya koyan şirket susamış olduğunuzu umut etmektedir. Bir sonraki benzincide durup sattıkları şeyi almanızı istemektedirler. Yanınızda buzlu çay ya da portakal suyuyla dolu termoslar varsa susamadım der ve yolunuza devam edersiniz. Ama eğer susadıysanız bir sonraki benzincide durup içeceğinizi alırsınız. Tanrı yaşamın dönüm noktalarında üzerinde susadınız mı yazan levhalar koymuştur. Ey bütün susamış olanlar, bu dünyadan bıktınız mı? Tatmin etmediğini fark ettiniz mi? Daha iyi bir şeyin özlemini mi çekiyorsunuz? Tanrı sizin için bir şeyim var diyor. Bundan sonra birçok şeyden söz ediyor ve bunları parasız olarak alabileceğinizi söylüyor. Bir şişe meşrubat eskiden çok daha ucuzdu ama şimdi oldukça pahalı olmuştur. Ama Tanrı'nın sunduğu şey parasızdır. Neden? Çünkü 53. bölümde Rab ise bedelini çarmıhta ödemiştir. Bu Tanrı'nın size davetidir. Gelin, alın, yiyin. Sadece içecek değil, yaşam ekmeğini de sunmaktadır. Üç tür içecek sunulduğuna dikkat edin. 1. Sular. Burada çoğul kullanılmıştır. İbranice'de çoğul kullanımı en üstün dereceyi gösterir. Bu su, tekille anlatılabilmek için fazlasıyla harikaydı. Sular aynı zamanda bolluk, kalitenin yanı sıra çokluktan söz eder. Bu ruh için sudur. Bu Rabisa'nın sunduğu türden bir sudur. Ve o da o gün tapınak bölgesinde durup bir kimse susamış da bana gelsin içsin diye bağırdığında aynı sembolizmi kullanmıştı. Şimdi kaynağın nerede olduğunu biliyoruz. O kaynak yaşam suyu ve kurtarıcımız olan Mesih İsa'dır. İkincisi sunulan ikinci tür içecek sevinci simgeleyen şaraptır. Süleyman'ın özdeyişleri 31.6'da şöyle okuyoruz. İçkiyi çaresiz, şarabı kaygı çekene verin. Ve 1. Selanikliler 1.6 şöyledir. Siz de büyük sıkıntılara rağmen kutsal ruhun verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rabbi örnek aldınız. Mesih değerli dostum sadece kurtarıcınız olmakla kalmayıp hayatınızın efendisi olduğunda sevinciniz olur. Onu tanıdığınızda sevinciniz olur. Yuhanna 1.4'te şöyledir. Bunları size sevincimiz tam olsun diye yazıyoruz. Bir kentteyken bir vaizin çalışma odasında şu sözü görmüştüm. Sevinç, efendi yürekte yaşarken yüreğin çektiği bayraktır. Bu değerli dostum, yüreğinize gerçek sevinç koyacak harika bir içecektir. Üçüncü sunulan içecek süttür. Süt özellikle bebekler için, büyümek ve gelişmek için çok gereklidir. Süt endüstrisi, insanlara herkesin süte ihtiyacı vardır diyor. Tanrı sözünün sütü de ruhsal gelişim için gereklidir. Ben değerli dostum, Tanrı sözünün bir vaizi olduğumdan bu da beni sütçü yapıyor. Ben insanlara sözün sütünü veriyorum. Petrus bunu şöyle söylemiştir. Yeni doğmuş bebekler gibi hilesiz sütü andıran Tanrı'nın sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Annesi biberonunu hazırlarken küçük bir bebeği hiç gördünüz mü? Yatağında yatan o küçük insan ayakları, elleri hatta bütün vücuduyla kıvranıp duruyor. Ağzıyla bir sürü ses, bir sürü gürültü çıkarır. Neden? Çünkü süt istemektedir. Ve Tanrı çocuğu da Tanrı sözünü aynı özlemle istemelidir. Dostum, eğer imanlıysanız, Tanrı sözünü etüt etmekten hoşlanmıyorsanız, yanlış giden bir şeyler vardır. Günümüz Batı dünyasındaki kiliselerdeki en büyük sorun, insanları eğlendirmekte olduklarıdır. Şu ya da bu konuda güzel kurslar sunuyorlar, yemek davetleri veriyorlar ve insanları komitelere koyuyorlar. Onlara Tanrı sözünü vermekten başka her şeyi yapıyorlar. Birçok kilise üyesi ölü doğmuştur. Hiçbir ruhsal hayatları yoktur. Dostlarım, eğer inanlıysanız Tanrı sözünün hilesiz sütünü istemelisiniz, özlemelisiniz. Şimdi Yeşaya ne diyor? Ey susamış olanlar sulara gelin. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Yeşaya 55, 1 ve 2. ayetler. Birçok insan, hatta günümüz Hristiyanları hiç kimseyi beslemeyen sözde Hristiyan yatırımlar için para harcamaktadırlar. Günümüzde bazı grupların paradan ekmek diye söz ettiklerini duyuyorum. Bu sözü beğendim. Tanrı sözü de ekmektir. Birçok Hristiyan paralarını ekmek olmayan ama ekmek olduğunu düşündükleri şeylere yatırıyorlar. Paranızı nereye verdiğinizi araştırmanız iyi olur. Kalbinizi ve yaşamınızı tatmin etmeyecek bir sürü talaş alıyor olabilirsiniz. Paranızı neden ekmek olmayana harcıyorsunuz sorusu sorulmaktadır. Bu dünyanın zevkleri pahalıdır. Onların bedelini vermek zorundasınız. Sadece pahalı olmakla kalmazlar, aynı zamanda hiçbir zaman tatmin etmezler. Onlar taklittirler, talaştırlar ve ruhu tatmin etmezler. Öyleyse mutluluk nerede? Onu parada bulamazsınız. Amerikalı bir milyonerin epey parası vardı. Ölürken ben yeryüzündeki en bedbaht insan olmalıyım demişti. Değerli dostum, mutluluğu zevkte de bulamazsınız. Lord Byron ünlüydü, dahiydi, parası vardı ve zevklerle dolu bir hayat yaşadı ama buna karşın payıma düşen sadece kurtlar, çürümek ve üzüntü demişti. Yeşaya peygamber, ey susamış olanlar sulara gelin diyor. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana, emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Kulak verin, bana gelin, dinleyin ki yaşayasınız. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma. Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.